Ayrım 12.
Benim için artık uyku haramdı. Bir daha yatmadım ve o sabah güneşin doğuşunu gözyaşlarımı içime akıtarak seyrettim. Gün ışırken Ali Rıza Paşa ile Hadi Paşa geldiler. Kendimi toparladım ve paşaları kabul ettim. Onlar da Selanik'ten ayrılmayı zaruri görüyorlar ve bir an önce hazırlıklara başlamamızı istiyorlardı. Paşalardan muharebenin seyrini sordum. Benden birçok şey gizleyerek bazı şeyler anlattılar. Fakat ne kadar örtülmüş olursa olsun, bizi Balkan devletlerinin değil, orduya giren politikanın yenmiş olduğu her cihetten belli oluyordu. Selanik'i boşaltacak mısınız diye sordum. Her ihtimale karşı diye cevap verdiler. Daha hangi ihtimal kalmış ki diye yüzlerine bağırdım. Allah devletimi bu hale getirenleri kahretsin. Zat-ı Şahane'ye ibla ediniz, ben Selanik'ten çıkmayacağım. Mukadderse düşmanla savaşarak son nefesimi vermek, bir Osmanlı hanedanı mensubu olarak hakkımdır. Bunu hiç kimse benim elimden alamaz. Paşalar yeis ve keder içinde çıktılar. Çoluk çocuğu bir araya topladım. Hepsi ağlaşıyorlardı. Beni dinleyin dedim. Devletimiz batıyor. Selanik gitti demek. İstanbul gitti demektir. İmparatorluk gitti demektir. Hepinizin kaderine razı olmasını istiyorum. Çıkmak isteyenler varsa söylesinler, onları göndereyim. Fakat ben burada kalacağım. Biz de sizinle kalırız babamız diye ağlaşıyorlardı. Nuri Ağa'ya, gitmek isteyenlerin isimlerini yaz, bana getir. Onların uzaklaşmalarını temin edeyim deyip çıktım. Artık odama kimseyi kabul etmemeye kararlıydım. Gidenler gidecek, kalanlar kalacak, takdiri ilahiyi bekleyecektim. O geceyi dahi uyumadan ibadetle geçirdim. Sabah namazından sonra dürbünle limanı seyrediyordum. Bir gemi gözüme ilişti. Biraz daha dikkatlice bakınca bu geminin Alman sefaret gemisi olduğunu anlamakta gecikmedim. Bu sırada yanıma Nuri Ağa gelmişti. O da bir geminin geldiğini bana haber verecekmiş. Meğer o geminin bizi götürmek için geldiğini de biliyormuş. Benden sonra çoluk çocuk, Bendegan ağlamaya başlamışlar. Köşkteki subaylar da Bendegan'ı iyice korkutup kışkırtmış. Herkes benim gitmeye razı olmamı istiyormuş. Fakat geldiğinde bana bir şey söylemedi. Ben, bu gemi sakın bizi götürmek için gelmiş olmasın deyince, hayırlısı neyse o olsun efendimiz. Çoluk çocuk köşkte çığırışırlar. Size bir türlü kıyamazlar. Yüreğim parçalandı. Fakat madem sordunuz, ben de söyleyeyim. Evet, bu gemi zat-ı şahanenizi ve bendeganınızı evladu iyalinizle birlikte İstanbul'a götürmek için gelmiştir. Elbette hayırlı olan karar sizin ağzınızdan çıkar, dedi. Gemi rıhtıma yanaştı. Az sonra da bir landon bizim yokuşu tırmanmaya başladı. Dış kapıya geldikleri zaman içinden damat Ferit Paşa ile kızım Naile Sultan'ın zevci Arif Hikmet Paşa'nın indiklerini gördüm. Bu kadar meyus, kederli. Günümde bu kadar da mesrur, sevinçli. Olacağımı dünyada düşünemezdim. Resmi tazimden sonra Arif Hikmet Paşa ile ve Şerif Paşa ile kucaklaştık. Çoluk çocuğumu, olup bitenleri kendilerinden sordum. Onlar da benim kadar kahırlıydılar. Fakat biraderim hazretleri tarafından gönderilmişler ve zat-ı şahanenin ricalarını getirmişler. Kararım ne kadar kat'i olursa olsun bir Ali Osman evladı padişahın iradesine karşı çıkamazdı. Boynumu büktüm. Damadımdan öğrendim ki İstanbul'a giden bütün yollar elden çıkmış. Ancak bu gemiyle İstanbul'a gidebilirmişiz. Köşktekilere hazırlanmalarını söyledim. Kadın efendiler ve kalfalar ellerinden gelen çabuklukla hazırlıklarını yaparken ben de paşalarla dertleştim. Bu sırada kumandan Rasim Bey geldi. Mahzundu. Kendisine, ''Sen de bizimle gelir misin Rasim Bey?'' dedim. Minnetle kabul etti. Vasbi Bey diye bir arkadaşı varmış. Onun da bizimle gelmesini rica ettiği sırada Tosun gibi bir yüzbaşı Rasim Bey'e koşup geldi. ''Aman Rasim Bey, Hakan'ımıza söyleyiniz, ne olur beni de gemiye alsın.'' Rasim Bey'e, ''Bu yüzbaşıyı da, Salih Bozok, alınız. Fakat maalesef öteki arkadaşınızı alamayacağız. Çünkü gemide yer yok. Ben hepinizi götürmek isterdim.'' Köşkten çıkarken bütün subaylar ve erler karşılıklı iki sıra halinde dizilmiş bizi uğurluyorlardı. Resmi selam ifade ettiler. Ben de kendilerine, inşallah hepinizi sağ salim İstanbul'da görürüm. Allah'a ısmarladık dedim. Vali ve kumandan paşalar da uğurlamaya gelmişlerdi. Onlara da münasip birkaç söz söyledim ve landonlarla gemiye geldik. Benim için sefirin kamerası hazırlanmıştı. Bir ara gemi süvarisi yalnız başına yanıma girdi ve imparatorun mahsus selamlarını söyledikten sonra Gemi emrinizdedir majesteleri. Nereye gitmek istiyorsanız oraya hareket etmek için imparatorumdan şahsi emir aldım. Bir Ali Osman mensubu bayrağından başka nereye gidebilir? Süvariye teşekkür ettim ve İstanbul'a hareket etmesini söyledim. Marmara'da büyük çalkantı geçirdik. Hemen benden başka bütün aileyi deniz tuttu. Gemi doktorunun verdiği ilaçları birer birer elimle içirdim. Deniz biraz duruldu ve biiznillahi teala, Tanrı'nın isteği ile Beylerbeyi Sarayı'nın önünde demirledik. Şerif Paşa Zat-ı Şahane'ye maruzatta bulunmak için burada bizden ayrıldı. Damadım Arif Hikmet Paşa bizimle birlikte Beylerbeyi Sarayı'na kadar geldi. Ben Beylerbeyi Sarayı'nda bulunmayı uygun bulmuyordum. Rutubetliydi, romatizmalarım başlayabilirdi. Bunu Arif Hikmet Paşa'ya söyledim. Fakat zamanla buraya da pekala alıştım. İşte yaşıyorum. Sırtımı zaman zaman ağrılar kaplasa da hiçbir şikayetim yok. Bütün üzüntüm memleketimin içine düştüğü felaket. Buranın Alatini Köşkü'nden farkı, zavallı iyi yürekli annemin içinde yaşadığı ve öldüğü odada yatıyorum. Gazete veriyorlar, ufak tefek isteklerim yapılıyor, çocuklarımdan kumandan Rasim Bey vasıtasıyla haber alabiliyorum. Bunların nasıl birer nimet olduğu ancak mahrum olanlar tarafından bilinir. Allah hiç kimseyi çoluk çocuğundan haber almaktan mahrum etmesin. Amin. 11 Nisan 1333-1917 Beylerbeyi. Hareket ordusu kahramanının şöhretinden halas olmak ve Enver Bey'e, Paşa, Harbiye Nazırlığı yolunu açmak için Mahmut Şevket Paşa'yı güpegündüz kurşunlayıp öldürdüler. Bir taşla iki kuş vurmak istiyorlardı. Hem ikide bir önlerine çıkan meşhur bir kumandanın gölgesinden kurtulmak, hem de ondan yanaymış gibi davranıp günün muhaliflerini bir çırpıda temizleyivermek. Nasıl avcı taburlarını kışkırtıp hareket ordusunu İstanbul kapılarına getirmişler ve beni düşürmüşlerse, bu sefer de Mahmut Şevket Paşa'nın kan davası ve asayiş bahanesiyle bütün muhaliflerini astılar, sürdüler, birer köşeye sindirdiler. Fakat bu defa Talat ve Enver Mihver'in yanı başında bir üçüncü adam peydahlandı. Cemal Paşa, Bahriye Nazırlığı Cemal Paşa'ya yetmezdi. Umumi harbe girince 1914-1918 Kanal Harekatı macerası ile 2. Yavuz Sultan Selim olmak hevesi onun da başını yedi. Talat ile Enver bugün de hem yan yana can ciğer yaşıyorlar, hem de birbirlerinin kuyusunu kazıp birbirlerinden kurtulmaya çalışıyorlar. Allah encamlarını, sonlarını hayretsin. İki Alman harp gemisinin Goben, Breslau, Boğaz'dan süzülüp Karadeniz'e çıktığı gece sabaha kadar uyuyamadım. Bu maceranın devletime ne getireceği belliydi. Son asır zarfında kendisiyle yaptığımız muharebelerin cümlesini kaybettiğimiz Rusya ile denizlere hakim İngiltere ve Fransa'yı karşımıza almıştık. Üstelik devlet ayara, düşmana, el açacak haldeydi. Duyunu umumiyeden ve reji idaresinden tavizler karşılığı alınmış borçlarla memurların aylıkları ödeniyordu. Böyle akşamın sabahından hayır umulur mu? Olan oldu, muharebeye girdik. İngiliz ve Fransız donanması da Çanakkale Boğazı'na dayandı. Gerek İstanbul Boğazı'nın, gerek Çanakkale Boğazı'nın tahkimi için elimden geleni yapmıştım. Zamanımda birçok defalar büyük kumandanlarla bu mesele görüşüldü. Donanma ile düşmana karşı çıkamayacağımıza göre, Boğaz tahkimatı ve kara ordusu ile neye muktedir olabileceğimiz uzun uzun münakaşa edilmişti. O zaman bana söylenen, uzun menzilli toplarla donanmayı boğazlara yanaştırmamaya ve mümkün olamadığı takdirde karaya bir çıkarma yapmasına engel olmaya çalışacaktık. Fakat güçlü bir donanmanın desteğinde bir çıkarma yapıldığı ve sahilde tutunabildiği takdirde vaziyet çok tehlikeli olabilirdi. Harp başladı. Dünyanın en büyük iki deniz devletinin donanması Çanakkale önüne geldi ve çıkartmayı kolayca başardılar. Artık benim için her şey bitmişti. Kahır ve ümitsizlik içindeydim. İşte bugünlerde Zat-ı Şahane'nin iradesini tebliğ etmek üzere Talat Paşa'nın beni ziyaret edeceğini bildirdiler. Geldi, ilk defa görüyordum. Hürmette kusur etmedi, tombulcaydı. Yüzünde kendisine güveni olan insanların rahat gülümsemesi vardı. Bu yumuşak görünüşün altında çetin bir ruhun yattığını hemen fark ettim. Hep o hürmetkar gülümsemesi ve yavaş sesiyle konuştu. Önce biraderim hazretlerinin selamı şahanelerini tebliğ etti, muharebe içinde olduğumuzu anlattı. Çanakkale'de kanlı harplerin devam ettiğini söyledikten sonra makus bir netice, ters sonuç çıktığı takdirde payitahtın belki Konya'ya taşınabileceğini, bu sebeple de benim Bursa'da Hünkar Köşkü'nde ikamet etmek zorunda kalabileceğimi söyleyerek buna göre hazırlıklarımın yapılmasını, zat-ı şahanenin irade buyurduklarını tebliğ etti. Hayatımın en büyük öfkesi içine düştüm. Demek payitaht düşecek, biraderim Hazretleri Konya'ya ve ben Bursa'ya gideceğiz. Sırf canımızı kurtarmak için. Sanki bu can bir daha bize gerekecekmiş gibi. Konstantin'in elde kılıç, bir nefer gibi burçlarda dövüşe dövüşe can verdiği İstanbul'dan biz vapurlarla, trenlerle ayrılacağız. İşte karşımda hep gülümseyerek oturan Talat Paşa bana bunları teklif ediyordu. Hayır dedim. Ben Bizans İmparatoru Konstantin'den daha az haysiyetli değilim. Biraderim Hazretlerine ubudiyetlerimi, bağlılık, arz ediniz. İrade-i şahanesiyle Selanik'ten çıktım ama İstanbul'dan çıkmam. Kendisinin de çıkmamasını ecdadımızın şerefi namına istirham ederim. Talat Paşa'nın yüzünde endişe alametleri vardı. Herhalde duyduğum kahhar, heyecan yüzümü değiştirmişti ki birden telaşlandı. Nezd-i Hümayun'unuza bir ihtimali arz ettim dedi ve sonra masada duran lavanta suyunu göstererek biraz serpebilir miyim, sarardınız. Kendimi toparladım. Lavantadan birkaç damla alarak ellerimi ovuşturduktan sonra işte ben de o ihtimali şahsım namına red ediyorum dedim. Ecdadımın huzuruna mahcup gidemem. Talat Paşa beni teskin etmek için böyle bir ihtiyatın, muhalin, imkansızın hesabı olduğunu, cepheden iyi haberler alındığını, biiznillahi teala, Tanrı'nın yardımı ile düşmanın denize döküleceğini uzun uzun anlattı. Müttefikimiz Almanya ve Avusturya'nın bütün cephelerde ilerlediğini, ordumuzun da Ruslara karşı muvaffakiyetle mukavemet ettiğini söyleyerek nezdimden ayrıldı. Hayatımın en karanlık günlerini bu devrede yaşadım. Hakikaten gazeteler Çanakkale'de düşmanın durdurulduğunu, büyük zayiata uğradığını yazıyorlardı. Ben bir türlü bu haberlere inanamıyordum. Fakat İngiliz ve Fransız donanmasının Çanakkale Boğazı'nı zorladığı ve giremediği bir hakikatti. Çıkartma yapmaya muvaffak olmuş ama ordumuzun karşısında mıhlanıp kalmıştı. Her vasıta ile cepheden haber almaya çalışıyordum. Muhafız kumandanı Asım Bey'i sık sık saraya göndererek sahih malumat almak için çırpınıyordum. İşte bu sırada Rabbime şükürler olsun ki ummaya bile cesaret edemediğim zafer haberi ulaştı. Düşman tasını tarağını toplamış, askerlerinin yarısını denize, yarısını gemilerine dökerek Çanakkale önünden çekilip gitmişti. Bu büyük zaferi Mustafa Kemal Bey adında bir miralay, albay, kazanmış. Allah devletime hizmeti geçenlerden razı olsun. Uzun bir müddet sonra oğlum Abit Efendi benimle konuşurken bu Mustafa Kemal Bey ile tanıştığını söyledi. Sonradan paşa olmuş. Hem de burada Beylerbeyi Sarayı'nda tanışmışlar. Teaccüp ettim. Şaştım. Burada ne arıyormuş dedim. Yüzbaşı Salih Bey, bozok, arkadaşı cevabını verdi. Ara sıra arkadaşını görmeye geliyormuş. Abit Efendi ile de bu münasebetle dost olmuşlar. Hatta Mustafa Kemal Paşa kendisine iki ceylan yavrusu hediye etmiş. Bundan memnun oldum. Devletimin yüzüne artmış bir paşanın Abit Efendi'ye yakınlık göstermesi bir şahsiyeti olduğunu anlatıyordu. Oğluma münasip bir mukabelede bulunmasını hatırlattım. Biraz vakti halim olsa bir altın saat diyecektim ama hem dedikodusundan çekindiğim hem oldukça müzayeka, geçim sıkıntısı içinde olduğum için bir şey söylemedim. Bir daha arkadaşına gelecek olursa haber ver, ben de göreyim demekle iktifa ettim. Gerçekten bir defa daha gelmiş, bana haber verdiler. Sırtımda bir pelerin vardı ve arkadaşına veda ediyordu. Uzaktan yüzünü iyice seçemedim ama sıradan askerlere benzemiyordu. Tehlikeli bir sükuneti vardı. Enver Paşa'nın kendisinden niçin çekindiğini o zaman anladım. Bunu Talat Paşa tutuyormuş. Bunlar küçük şeyler. Çanakkale'de İngiltere, Fransa gibi iki büyük devletin ordusunu ve donanmasını durdurdu, yüzgere ettirdi ya, bana lazım olan odur. Muvaffakiyeti için dua ettim. Sırası gelmişken Enver Paşa ile nasıl karşılaştığımı da anlatayım. Alman İmparatoru Wilhelm 3. defa İstanbul'a gelmişti. Kendisiyle şahsen dostluğum olduğunu daha önce söylemiştim. Şerefi teşrifine sarayda bir ziyafet tertip edilmiş. Bu ziyafet sırasında biraderim hazretleriyle görüşürken beni sormuş. Enver Paşa da bu konuşma sırasında yanlarında bulunuyormuş. İmparator, zat-ı şahaniye mahsus selamlarını bana ulaştırmasını rica edince, biraderim hazretleri Enver Paşa'ya hem imparator hazretlerinin hem de kendilerinin selamı mahsuslarını bana ulaştırmak ve bir arzum olup olmadığında soruşturmak için Enver Paşa'yı vazifelendirmiş. İşte bu vesileyle Enver Paşa, Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Haber verdiler. Kendisini ayakta karşıladım. Zat-ı Şahane'yi ve İmparator Hazretlerini temsil ediyordu. Edepli, saygılı bir askerdi. İçeri girerken kılıcını çıkarmış ve bir hükümdarın huzuruna çıkar gibi davranmıştı. Konuşurken önüne bakıyor ve hafifçe kızarıyordu. Yer gösterdim, edeple oturdu ve konuşma boyu bir defa bile başını kaldırmadı. Önce İmparator Hazretlerinin selamlarını bildirdikten sonra, tarafı şahaneden olan selam ve istifsarı hatır sorma, tebliğ etti. Ben de İmparator Hazretlerine eski uhuvvetimizi, dostluğumuzu hatırladıkları için teşekkür ettim. Sonra benden vaktiyle deri buyurmadıkları, esirgemedikleri yardımlarını şimdi de biraderim hazretlerine tevcih etmelerinden duyduğum inşirahı, ferahlığı anlattım. Biraderim hazretlerinin selam-ı şahanelerine ve istifsarı hatırlarına minnet ve şükranlarımı arz ettim. Bu konuşma sırasında beni büyük bir saygı içinde dinleyen Enver Paşa'yı tetkik ediyordum. Bu genç paşa şimdi benim akrabamdı. Yeğenim Naciye Sultan'la evliydi. Gençliği, melahatı ve çiğyesi, yüzünün güzelliği, vakarına ağırbaşlılık, gölge düşürmüyordu. Bütün mahcubiyeti ve sükunetine rağmen hadi dül mizaç, öfkeli ve muhteris bir insan olduğunu hemen fark ettim. Tuhaftır, bana Hüseyin Avni Paşa'yı hatırlattı. Hem de hiçbir harici müşabeheti, benzerlik olmadığı halde. Belki bir mizaç müşabehetidir. Yalnız Hüseyin Avni Paşa'nın kabalığı, Enver Paşa'da nezakete, zekası kurnazlığa tahavül, dönüşmek etmişti. Bu çeşit insanlar bir yere bağlandılar mı, hele menfaatleri de besleniyorsa, sadakatlerine hudut yoktur. Almanların niçin kendisini seçtiklerini ve tuttuklarını kavradım. Cereyan etmekte olan muhaberelerden konuştuk. Askerlik işlerini anlatırken söylediklerinden hiçbir şüpheye düşmüyor, büyük bir güven içinde konuşuyordu. Böyleleri belki iyi asker olurlar fakat pek seyrek orta halli bir kumandan olabilirler. Çünkü düşmanın asıl cephede değil, cephe gerisinde yenileceğini bile bilmiyordu. Hesaplarını yaparken sanki her taburun başında kendisi gibi düşünen bir kumandan olduğunu sanmaktaydı. Hem de kendisi vaktiyle kumandanlarından ayrı düşündüğü ve davrandığı için bugünkü yerine geldiği halde. Koskoca Osmanlı ülkesinin harbiye nazırlığı bu veçi melahat, güzel yüz, sahibi olmaktan ileri bir meziyeti olmayan askerin eline kalmış olması hazin bir hakikatti. Bence iyi bir liva kumandanı olabilirdi Enver Paşa. İyi bir harbiye nazırının elinde de cidden faydalı işler görebilirdi. Aradan bir zaman geçti. Bu sefer şahsen benimle konuşmak istediğini bildirdiler. Cepheler sökülmüş, kötü haberler gelmeye başlamıştı. İstanbul'daki eski ve köklü aileler yıkılmış, ortalığı harp zenginleri kaplamıştı. Musahiplerimin her gün yeni bir mağlubiyet veya yeni bir rezalet haberi taşır oldukları günlerdi. Uzaktan uzağa kabinede ihtilaf çıktığını ve Sadrazam Talat Paşa ile Harbiye Nazırı Enver Paşa arasında görüş farklılıkların belirdiğini işitir olmuştum. Benimle görüşme isteğini kabul ettim, geldi. Yine son derece edepli ve hürmetkardı. Fakat bu defa ayrıca samimi görünüyordu. Muharebenin geçirdiği safahatı kendi görüşüne göre hülasa ve izah etti. Ben bunları dinlerken sadrazamla ayrıldığı noktalarda benden fikri mesnet, dayanak, beklediğini fark etmekte gecikmedim. Böylece Talat Paşa'ya karşı beni kullanacaktı. Müttefikler arasında muharebenin kaybedilmekte olduğu noktasında beliren fikir ayrılıklarını hemen hiçbir şey saklamadan söylediğini zannederim. Çünkü anlattığından daha kötüsü olamazdı. Ayrıca karşımızdaki muharip devletlerin maddi ve manevi güçleri hakkında hükümetin elinde bulunan bilgileri de sayıp döktü. O anlattıkça ben devlet hesabına kan ağlıyordum. Hesaplar baştan sona yanlıştı. Devletin gücünü de, düşmanların güçlerini de yanlış değerlendirmişler. Böylece bugünkü feci neticeye yaklaşmışlardı. ve daha fenası, asıl fenası, devlet birkaç kişinin sözü haline gelmiş, bunların kendi aralarında ihtilafa düşmesi yetmiyormuş gibi bir de topu birden Alman müttefiklerimizin avucuna düşmüşlerdi. Şimdi yeğenim Naciye Sultan'ın kocası Enver Paşa, akrabası sabık padişah bana akıl soruyordu. Ne yapalım? Her zaman ve herhalde yapılacak bir şey vardır. Fakat yapılacak şeyi yapabilecek biri de bulunmak gerektir. O günde elbet yapılacak bir şeyler vardı. Fakat damadımız Enver Paşa ve onun arkadaşları bunları yapabilecek ehliyet ve kiyasette insanlar değildiler. Bu yüzden kendisine hemen hiçbir şey söyleyemedim. Söyleyemememin bir başka sebebi, yaptıkları değerlendirmelere güvenemiyordum. Sonra eldeki istihbaratın doğruluğu da şüpheliydi. Bunlar sağlam olmadığı müddetçe doğru bir karar almak da ayrıca mümkün olamazdı. Kendisini kırmamaya çalışarak uzun zamandan beri fiili politikadan uzak yaşadığımı, politikanın sürekli bir takip istediğini söyledim. Fırtınaya tutulmuş bir geminin süvarisine telsizle uzaktan akıl öğretmenin mümkün olmadığını anlatmak zorunda kaldım. Elbet, Şevket Mehap biraderim hazretleri bu işleri benden daha iyi bilirler dedim. Bununla beraber şu anlattıklarına göre münferit sulh aramanın devletin hayrına olacağını ağzımdan kaçırdım. Yarasına basılmış gibi irkildi. Talat Paşa ile bu hususta ihtilafı olduğunu o zaman fark ettim. Demek o babayani Talat Paşa bu cakalı damadımızdan daha akıllıymış. Hiç ummazdım doğrusu. Bir şey konuşmuş olmak için yeğenim Naciye Sultan'ın sıhhatini sordum, çocuğu ile ilgilendim, bir resmini istedim. Geldiği gibi hürmetkar fakat yaralı yanımdan ayrıldığı zaman ecdadımın elinde bugüne gelmiş devletimin tıpkı benim gibi son günlerini yaşadığını anlamanın ümitsizliği içinde yapabileceğim tek şeyi yaptım. Secde-i Rahman'a kapandım ve gözlerimden kanlı yaşlar akıtarak sabaha kadar "Senden başka imanımız yok Rabbim" diye yakardım. Ordularımız bütün serhatlarda perişandı. Ricat ve bozgun halindeydiler. Bizi ancak Allah kurtarabilirdi artık. Eğer kurtulamayacaksak Rabbim bana bu ölümden bin beter günleri göstermesin. Son niyazım budur. Son. Belgeler. Abdülhamid'in hatıra defteri peşinde 30 yıl. 1944 yılının sonbaharıydı. Bursa'daki Bozdağ Kitap Evi'ne orta yaşlı bir kadın girdi. Elinde kilo ile satmak istediği kitaplar varmış. Kimden kaldığını sordum. Osman Senayi Bey'den dedi. Osman Senayi Bey, Atatürk'ün hocası, Türk-Yunan Savaşı'nın planlarını yapan yaman bir kurmay. Türk diline bir gramer kazandırmış, aydındı. Son yıllarda bir kamus üzerinde çalıştığını biliyordum. Kadınla anlaştık, 3 küfe dolusu kitap geldi.